Baldaki Tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 53.
Said'in mercan ustası var ya, işte o ustayı Bedri anlatmıştı Said'e. Said bir coşmuş, birkaç gün sonra da al işte reis, al mercan ustayı demişti. Kocaman fırlak gözlerini açarak bir çocuk coşkusuyla hikayeyi okumuştu. Çingenelere Said ile Bedri ortak hayrandılar. Said'in bir hikayesi var, adı Çarşıya İnemem olacak. Bedri günlerce o hikayeyi söylemiş, okumuş durmuştu. Bir gün gene bir aradaydık. Bedri durmadan o hikayeden söz ediyordu. Said susmuş dinliyordu. Derken Said'in ayağı fırladığını gördük. Selamsız, sabahsız, yıldırım gibi çekti gitti. Bedri kızdırdık dedi. Vallahi de alay ettiğimi sanmıştır. Az sonra Beyoğlu'nda Said'e rastladım. Yahu dedi, Bedri'ye bak. Amma da benimle alay etti be. Yok be Said dedim. Ne alayı be? Dilinden düşürmüyor günlerdir hikayeyi. Önüne gelene okuyor, söylüyor, anlatıyor. Etme be, sahi mi? Amma da halt ettik be. Bedri daha atölyede mi? Şimdi çıktım, oradaydı, atölyede olacak. Haydi gidelim. Gittik. Said Faik gene öyle selamsız sabahsız geçti, kilimli sedire oturdu. Asık suratını öte yana döndürmüştü. Öyle duyuruyordu. Süt dökmüş gibi, utangaç, suçlu. Bedri de şaşırmış, bu deli fişiğe gelmiş oturmuş, suçlu suçlu köşeye sinmişe bir şey söyleyemiyordu. Ben ortada kalmıştım, ne yapacağımı bilemiyordum. Birden Said döndü, gözlerini kırpıştırdı, gülümsedi, Bedri de gülümsedi. Said, şu hikayeyi oku da bir dinleyelim dedi. Bedri, alında kaçan mı diye karşılık verdi. Sonunda hikayeyi ben okudum. Said kızdı ya da kızar gibi yaptı benim okuyuşuma. Bir daha da o gece dövüş olmadı. Hep türküler söyledik, şiirler okuduk, Orhan Veli'yi andık. Orhan Veli, Said anlattı gülerek, gevrek sesiyle. Denizlerin bütün güzel yerini biliyordu. Denizlerin en güzel yerini Bedri'ye sormalıydı. Poyraz Su köyüne yaprak motoruyla o götürdü. Sabahattin'le ikimizi ilk keresinde. Bir keresinde azgın bir lodosta Kınalı'dan Kalamış'a geçtik. Reşat Nuri ile kızı vardı kıyıda. Reşat Nuri böyle bir denizde böyle bir kayıkla yola çıkmanın delilik olduğunu söyledi. Biz dinlemedik. Tilda vardı yanımızda. Üçümüz azgın denize vurduk. Kayık ilerlemiyor, gece karardıkça kararıyor, bizim ödümüz kopuyor, kaptanımız dümenin başında aldırmıyor, insan boyu akıp gelen dalgalara karşı koyuyordu. Kıyıya çıktığımızda üçümüz de sırılsıklandık. Üçümüz de ayakta duramıyorduk. Eren bize sıcak çay verdi, cana geldik. Bir keresinde çorapların, kilimlerin, cicimlerin, keçelerin üstünde nakışların adlarına taktık. Durmadan at topladık. Koskocaman bir defter olmuştu. O defter ondaydı. Ne oldu bilmem ki. Her buluşmamızda bir anımızı yinelerdik. Ya o açar ya ben açardım. Son olarak Beşiktaş'ta iki arkadaşla daha bir lokantada buluştuk, içtik. Gene ilk iş o anımızı yineledik. İktimizin hoşuna gidiyordu bu anı, övünüyorduk. Bir gece atölyedeydik, içiyorduk. Sabahattin'le Ahmet Hamdi Tanpınar'da vardı. Derken gene şiirden açıldı. Tanpınar bir gazel okudu. Sanırsam bu gazel Yahya Efendi'dendi. Bir gazel de Sabahattin patlattı. Ahmet Hamdi'den güzeller güzeli bir gazel daha. Bir başka gazel Sabahattin'den. Bir tartışma açıldı bu sırada. Halk şiiri mi, divan şiiri mi? Biz Bedri'ye halk şiiri yanını tuttuk. Tanpınar da halk şiirine bir şey demiyor ama nasıl oldu nasıl olmadı bir yarışma gibi bir şey başladı. Sabahattin'le Tanpınar bir oldular, biz Bedri'yle bir olduk. Bir onlar ezbere okuyor divandan, bir biz okuyoruz halk şiirinden ezbere. Okuma faslı uzun sürdü. Biz sonraları bu okumayı Bedri'yle sabaha kadardı diye anlatıyorduk. Sabaha kadar değildi herhalde ama birkaç saat sürmüştü. Bir onlar okuyor, Sabahattin var mı diye meydan okuyor. Bir biz halk şiirinden okuyoruz, onlara var mı diyorduk. Sonunda onlar pes ettiler ve bizi o gece işkembeciye çağırdılar. Nedense her karşılaşmamızda o geceyi bir kere anıyor, gülüyor, sonra da öz türkümüze geçiyorduk. Ne zaman nerede karşılaşsak anımızı her zaman anmıyorduk ama türkümüzü bir yolunu bulup kulağa kulağa da olsa söylüyorduk. Şöyle duyulur duyulmaz. Sabahattin hapisliğine çok üzülüyordu. Çok karşılaştık hapishane kapısında. Olur mu, yapılır mı bu abi diyordu da bir şey demiyordu. O oraya yakışmıyor der gibi bir hali vardı her zaman. Bence onu yıkan bir Sabahattin hapishanesi, iki Sabahattin'in ölümü oldu. Sabahattin'in ölümünü bir türlü yutamıyordu. Her şeyi kendi ölümünü kabul eden adam, Sabahattin'in ölümünü bir türlü kabul edemedi. Ne zaman Sabahattin'den açılsa gözleri doluyor, daha ileri gidilirse ağlıyordu. Paris'te Nazım'la gördüm onları. İki tane kocaman çocuktular. Az önce oynadıkları bahçede soluk soluğa dönmüş, biri başlıyor bitirmeden öteki sözü alıyordu. Birbirlerine anlatacakları şey o kadar birikmişti ki acele acele ediyorlardı. Öyle de bir hızla konuşuyorlardı ki arkalarından yetişmek olanaksız bir hal alıyordu. Ama onlar yarım yamalak birbirlerini anlıyorlardı. Sonra şiir okuma faslı başladı. Nazım yeni şiirini okuyor, Vedri ona halk şiirlerini, türkülerini söylüyordu. Durmadan akan giden, baş döndürücü bir hızla bu iki insanın sanki yılların boşluğunu bir anda doldurmaya çalışıyorlardı. Bir hapiste olmasa, öteki akademide bağlı bir öğretmen, iki dostun, iki çağdaşın kim bilir ne güzel anıları, alışverişleri olacaktı. Şimdi bu boşa geçen günleri son hızla doldurmaya çalışıyorlardı. Sonra Bedri'nin başka bir gün Nazım'ın sesini banda aldığını duydum. Bir de Paris'teki Nazım'ı filme çekmişti. Ne oldu acaba o filme, o sese? Bir de Veysel vardı, bir de Mercan Usta. Mercan Usta sahiden vardı. Sait Faik sahici Mercan Usta'yı, Bedri'nin dostunu bir güzel yazdı. Bedri'yi de mutlandırdı, hepimizi de. Bir de Kozanoğlu türküsünü severdi. Bir sıra ona da takmıştı. Hem türküsünü söylüyor hem resmini yapıyordu türkünün. Yaralarım göz göz oldu. Cerrah gözleği gözleği. Bir keresinde beni çok şaşırttı. Halbuki Bedri kimseyi şaşırtmak istemezdi. Öyle bir huyu yoktu. Çok yürekten bir adamdı. Bir gün bana dedi ki, reis dedi, sana bir şey soracağım. Sor dedim. Yeşil kaç çeşit? Ne demek istiyorsun Allah aşkına sen? Yeşil kaç çeşit diye soruyorum sana. Sana göre kaç çeşit yeşil var? Düşündüm. 3, çok çok 4 çeşit. Bir fırça bir kağıt aldı. Seyreyle dedi. Ak kağıda yeşiller kondurdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Say sayabildiğin kadar. Gözümün önüne bir hoş çeşit çeşit hiç görmediğim yeşiller seriliyordu. Yeşil sonsuzdur reis dedi sevinçle. Belki de belki o kadar değil ama çok yeşil olmadı dünyada. Sayılamayacak kadar dedim. Belki ama çok çok yeşil var dünyada. Çok sarı, çok turuncu, çok kırmızı var. Bulup çıkarmalı. İşinin sonsuza kadar uzanan mümkünündeydi. Bir gün onu ona benzetemediğim bir öfkede gördüm. Bir tanesi hocalığına söz etmişti. Köpürüyordu. 30 yıla yakın bir süredir tanıdığım Bedri'yi hiç böyle öfkeli görmemiştim. Ondan sonra da görmedim. Resmini dil uzatanlara, şiirini dil uzatanlara hiç kızmamıştı da hocalığına gelince deli divane olmuş, günlerce söylenmiş durmuştu. Vay köpoğlu köpek diyordu da bir şey demiyordu. Her karşılaşmamızda onu sevindirirdim. Ya da birlikte sevinir mest olurduk. Ben onu her yeni karşılaşmamızda yeni bir halk şiiri bulur okurdum. Sevmişse şiiri değme keyfine, ağzı kulaklarına varırdı. Artı o gün gül gülistanlık olurdu bizim için. Türkümüzü bir daha bir daha söylerdik. Kapıya oturmuş kurar araba, bugün efkarım var gönlüm haraba. Kitaplar getir de elimi basam, senden başkasına demem merhaba. Hey koca reis. 27.9.1975 Edebiyat ve Politika. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Sayın Abdi İpekçi'nin her hafta bir sohbet köşesinde yer alan konuşma. İpekçi, Yaşar, bugüne kadar edebiyatta ne yapmak istedin, bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Yaşar Kemal, ta çocukluğumdan bu yana kendimi bildim bileli okur yazar değilken bile şiir söylerdim. Sonra folklor çalışmaları yaptım, röportajlar yazdım, hikayeler, romanlar yazdım. Çalışma tarzım gösteriyor ki halktan yana, halkla birlikte işini gören bir sanatçıyım. Benim kişiliğimi ve sanatımı halktan ayırmak mümkün değil. 27 yaşıma kadar halk içinde, halkla birlikte çalıştım. Yani bir kol emekçisiyim. 1951'de İstanbul'a geldim. Cumhuriyet Gazetesi'ne röportaj yazarı oldum. İstanbul'a geldiğimde elimde bir kitaplık hikaye vardı. Örneğin benim dünyaya çıkmış ilk eserim İnce Mehmet değildir. Bebek hikayesidir. Önce Fransızcaya çevrildi, sonra İngilizceye, İtalyancaya, Rusçaya, Romanceye ve birçok dillere. Son 20 yılın dünyada çıkmış birçok hikaye antolojisinde bebek hikayesini de buluruz. 17-18 yaşlarında bende sol düşünce belirmeye başlamıştı. Sanatım onunla tay gitti, yani paralel. Ben iki şeye inanırım. İki şeyin sonsuz gücüne, sonsuz yaratıcılığına, sonsuz değişimine. Halk ve doğa. Sanatımı halkımla birlikte, onun büyük yaratıcılığı ile birlik olarak onun için yaparım. Politikam da sanatımdan ayrılmaz. Halka kim zulmediyorsa, etmişse, halkı kim eziyor, ezmişse, onu kim sömürmüş, sömürüyorsa, feodaliste mi, burjuvazi mi, halkın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa, ben sanatımla ve bütün hayatımla onun karşısındayım. Benim sanatım içinden çıktığım sınıfın, yani proletaryanın çıkarlarının emrindedir. Ben etle kemik nasıl birbirinden ayrılmazsa, sanatımın halktan ayrılmamasını isterim. Bu çağda halktan kopmuş bir sanata inanmıyorum. İpekçi, evet, edebiyat çalışmalarına daima halka dönük bir düşünce hakim oldu ve bunu da bir yerde politik düşünce ile birleştirerek yürüttüm. Bir ara aktif politikaya da girdim. Sonra da galiba çıktın. Neden girdin, neden çıktın? Yaşar Kemal. 1960 Anayasası'ndan sonra Türkiye İşçi Partisi kuruldu. Bu partiyi kuranlar işçilerdi. Sendika liderleriydi. Aşağıdan yukarı kurulan bir partiydi. Bu parti kuruluncaya kadar ki bütün çabalarım, çalışmalarım gösteriyor ki ben bu partiye girmeliydim. Kendimi mecbur saydım. Mehmet Ali Aybar'ın başkan olduğu bir partiye 1962 yılında girdim. Elimden geldiğince de çalıştım. Benim hiçbir politik ihtirasım olmadı. Olmayacak. Bunda kararlıyım. Ama emekçilerin yanında ölünceye kadar onların hakları için, onların yönetime gelmeleri için sonuna kadar çalışacağım. Benim bütün derdim emekçi sınıfının bizzatihi %100 yönetime gelmesidir. Sosyalizm yalnız ve yalnız budur. İşçilerin adına herhangi bir tabakanın, bölüğün yönetime el koymasını kabul etmiyorum. Emekçileri sömürenlere ne kadar karşıysam, emekçiler adına iktidara gelmek isteyenlere de aşağı yukarı o kadar karşıyım. Benim işim emekçiyle beraber olmaktır. Emekçiler adına iktidara el koymuşlar, sosyalizmi her zaman yozlaştırabilirler. Demokrasiyi yozlaştırabilirler. Bilinçlenmiş emekçi demokrasisinin ve sosyalizmin yozlaşmasına hiçbir zaman izin vermez. Çünkü onun çıkarı demokraside ve sosyalizmin uygulanmasındadır. Türkiye'de 1950'de halkın oyu ile gerçekleştirmeye çalıştığı demokrasiye ben biçimsel de olsa saygılıyım. İpekçi. Yani halkla beraber olmasını mı istiyorsun? Yaşar Kemal. Halk 1950 yılında ne yaptı? Kendisini 100 yıldır ezen bürokrasiyi olanak bulunca oylarıyla yönetimden uzaklaştırdı. Bana öyle geliyor ki bu gizliden gizliye işleyen, biçimlenen, oluşan emekçinin bir çıkar bilincidir. Biçimsel demokrasi biz de gözümüzle gördük ve yaşadık ki bürokrasinin 700 yıllık zulmüne son verdi. Şöyle geriye dönüp baktığımızda bürokrasinin jandarmalarının birer işkence zebanileri olduğunu görürüz. Bana öyle geliyor ki Türk halkının bürokrasiden çektiğini dünyanın hiçbir halkı hiçbir yönetimden çekmemiştir. Yemen çölleri, sarı kamışlar, 9 yıllık askerlikler, zeametler, timarlar, aşarlar ve dayaklar ve hapishaneler, kuyucu Murat Paşalar, Celali Kırımları, Anadolu halkı tarihinin en büyük zulmü altında inlemiştir ve fırsat bulur bulmaz bürokrasiye devirmiştir. Sonuç yanlış oldu. Halk bürokrasi ile Demokrat Parti'yi seçmek durumunda bırakılmıştır. Halk haklı olarak DP'yi seçti ve sonuç yanlış çıktı. Bu halkın bilincinin yanlış yola yönelmesi değildir, yöneltilmesidir. İpekçi, senin istediğin sosyalist düzeni halk getirebilecek mi? Buna inanıyor musun? Yaşar Kemal, benim istediğim sosyalist düzeni yalnız ve yalnız halk getirebilir. Benim istediğim sosyalist düzeni halktan başka hiç kimsenin getireceğine inanmıyorum. Emekçi adına, emekçiden başka hangi tabaka ve bölük yönetime el koyarsa, halk adına değil, emekçi adına değil, kendi adına, kendi çıkarına yönetime el koymuş olur. Sosyalizmi halk getiremezse kimse getiremez. Sosyalizm bilinçlenmiş emekçinin kendi eliyle kuracağı düzendir. Başka türlüsü olmaz. İpekçi, yani yukarıdan empoze edilecek bir sosyalist düzeni istemiyorsun, öyle mi? Yaşar Kemal, böyle bir sosyalist düzen olmaz ki. İpekçi, ne olur? Yaşar Kemal, ne bileyim ben, bir şey olur, bir düzen olur ama emekçiler %100 yönetimde değillerse o sosyalizm olmaz. 30 yıldan bu yana sosyalistçe düşündüm. Sosyalizm ve emekçi meseleleri üzerinde epeyce düşündüm, epeyce de okudum.
Ayrım sonu.